Ayrım 10. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 105. Cümlesini tamamladığında densizlik ettiğini fark etti. Önem vermiyormuş gibi davranmak isterken tam tersine aşırı bir istekte bulunmuştu. Tabii neden olmasın? Son birkaç yılın belgeleri burada ama arşivin tamam. Kusura bakmayın, arşivinizi göstermenizi istemekle kabalık ettim. Osman Bey saçmalama anlamına gelecek bir hareketle elini sallayıp Önder'i susturdu. Biraz daha çay. Evet, lütfen. Önder sanki Beyoğlu'nda her zaman gittiği bir kahvedeydi. Bu yanılsamayı yaratan, sadece damağından zihnine ulaşan zevk uyarıları değil. Osman Bey'in de o dünyanın bir kişisi olduğu izlenimiydi. Hatta o dünyanın da ötesinden, New York ya da Paris'ten ve belki Petersburg'dan. Kendisinin geride bıraktığı dünyanın kopyalandığı asıl dünyadan. Ben sadece Çin kültürüne ilgi duyduğunuzu sanmıştım. Evet, Çin'in benim için özel bir önemi var. Son eşim Çinliydi. Önder komik bir şey duymuş gibi sırıttı. Osman Bey hoşgörüyle devam etti. Şaka yapmıyorum. Portekiz'de tanışmıştık. Birkaç yıl orada kalmıştım. Antropologtu. Bana Çin kültürünü öğreten o oldu. Bazı şeyler kitaplardan öğrenilmiyor. Birebir tanışmaların önemli olduğunu onunla anladım. Tabii o özel biriydi. Batı'yı da iyi tanıyordu. Hep dalga geçerdi Batılıların Çin hakkındaki düşünceleriyle. Çin'i tek bir ülke, tek bir kültür gibi algılayışımızın saçmalığını anlatırdı. Haklıydı da. Onlarca kültürün, birçok farklı tarihin bir arada yaşandığı büyük bir dünya Çin. Dünya bize anlatıldığı gibi değil. Çok daha büyük. Evinizin duvarlarında asılı olan resimler bunu anlatıyor aslında. Hepsi birbirinden çok farklı. Bir kere içine girmeye başladığınızda sizi kendisine çeken müthiş bir şey var Çin kültüründe. Bunu çok düşündüm. Yazılı tarihi o kadar eskilere gidiyor ki. Neredeyse Avrupa'nın taş devrini yaşadığı çağlara kadar. O zamandan beri anlatılan efsaneler hala popüler kültürün içinde yaşıyor. Sanatlarını çok uzun bir süre bu mirası aktarmak için bir medyum olarak kullanmışlar. Bir tür bellek. Önder bütün hayatını bomboş geçirmiş biri olduğunu düşünüyordu. Evet, bu dünyada yaşıyordu ama hiçbir şeyin farkında değildi. O bir Japonla bir Çinliyi bile ayırt edemezdi. Osman Bey, Önder'in sıkıntılı yüz ifadesini değiştirmek için. Siz neler yapıyorsunuz Önder? Bu dünyadaki esaretinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Diye sordu. Bu dünya derken eliyle keklik koyunu işaret ediyordu. Dünya nimetlerini insanın ayaklarına seren Lucifer gibi. Şu sıralar bir roman yazıyorum. Osman Bey ilgiyle gözlerini açtı. Sormamın sakıncası yoksa nasıl bir roman? Önder yazmaya başladığından bu yana ilk kez biriyle bu konuyu konuşmak üzere olduğunu fark etti. Zaman üzerine. Zamanın geçişi ve suçların zaman ile ilişkisi. Münir zaman. Evet. Özel hayatlarımızda zaman aşımı mümkün mü? Bunun gibi bir sorunun peşindeyim. Kulağa hoş geliyor. Bir süre ikisi de sustular. Güneş tepenin ardında kaybolmak üzereydi. Ölümsüz olsaydık zamanla ilişkimiz de çok farklı olurdu. Osman Bey bunları söylerken Önder'den cevap beklemiyordu. Ölümsüzlük mitleri arşivimde özel bir yer kaplıyor. Mutlaka göz atmalısınız. İnsanın zamanla ilişkisi konusunda. Tabii daha birçok konuda işinize yarar bilgiler bulabilirsiniz. Önder bu ikili konuşmadan aldığı zevki geçmişinde kendini entelektüel diyen tanıdıklarıyla tatmadığını düşündü. Datça'ya gelmekle çok yerinde bir karar vermişti. Yoksa şimdi o kafelerden birinde oturmuş birilerini çekiştiriyor olacaktı. Önder tüm korunma kalkanlarını indirip Osman Bey'e içini dökmeye karar verdi. Defne ile tanışıncaya kadar başka bir dünyanın insanıydım. Beni buraya sürükleyen ne oldu? Şehir hayatından bunalmıştım ama yine de terk etme cesaretim yoktu. Ondan önce ne yaptığımı bilmez bir halde orada burada sürtüyordum. Ne iş yapıyordunuz? Önder gülerek, uzun hikaye. En son bir dizi yazıyordum, televizyon için. Daha önce üniversitedeydim. Asistandım aslında. Hangi bölümde? Fizik. Babamın arzusu beni iyi bir bilimci yapmaktı. Kendisi öyleydi, yani bir bilim adamıydı. Ama siz istemiyordunuz. Bilemiyorum, aslında istiyordum. Hala da hayatın anlamının fizik yoluyla öğrenebileceğine inanıyorum. Ama üniversite bana göre değildi. Babama olan saygılarından bana bir kadro vermişlerdi. Bölümde 30 yılı geçmiş bir hocanın olduğunu almayacaklardı da kimi alacaklardı. Zaten fizik bölümüne çok da talep olduğu söylenemezdi. Ben de bir süre gidip geldim bölüme. Doktoraya kayıtlıydım ama hiçbir şey yapmıyordum. Bütün gün yazıyordum. Gençliğimden beri şiire, edebiyata merakım vardı. Sonra baktım ki yapabileceğim tek iş bu. Kimse istediği işi yapamıyor bu çağda. Aslında mesleklerin çok saçma olduğunu düşünüyorum. Uzmanlık ruhu öldürüyor. Hele şehir hayatı. Artık nedenini çoktan unuttuğumuz, üzerine hiç düşünmediğimiz şeyleri yapıp durduğumuz bir yer. Önder bardağın dibindeki çayı içmeden önce mırıldandı. Maymunlar cehennemi. Osman Bey manzaradan gözünü ayırıp Önder'e bakmaya başladı. Bir şeyler hatırlamaya çalışıyor gibiydi. Ünlü bir Çin masalı vardır. Özel bir maymunu anlatır. Taş bir yumurtadan doğmuş olan bu maymun, ilk bakışta sıradan maymunlara benzemekle birlikte büyülü güçlere sahiptir. Birlikte yaşadığı maymunlar bu güçlerinin farkına varıp onu kralları yaparlar. 300 yıl yaşadıktan sonra ölümü düşünmeye başlar. Kaçınılmaz son. Bu da ve diğer tanrıların hikayelerinden duymuş olduğu ölümsüzlüğü aramaya karar verir. Ve bir ustanın yanına gider. Sonsuz yaşamın sırlarının yanı sıra birçok şey öğrenir. Örneğin istediği şekle girebilmekte, gökyüzünde uçabilmektedir. Önder'in yüzünde beliren ifadeyi görünce Osman Bey, biliyor musunuz bu hikayeyi diye sordum. Yo hayır, devam edin lütfen. Sonra kabilesinin yaşadığı yere döner. O yokken idareyi ele geçirmiş olan bir canavarı yener ve tekrar hüküm sürmeye başlar. Çok değerli bir silah yapar. İstenildiğinde bir iğne kadar küçültüp yanında taşıyabildiği çok güçlü bir silah. Bir gün krallığında keyif sürerken yer altından iki muhafız çıka gelir. Artık aşağı inmesinin zamanı gelmiştir. Maymun çok kızar ve bu muhafızları öldürür. Cehennem mahkemesinin yargıçları bu korkusuz maymunu ne yapacaklarını tartışırlar. Maymun ölüler kitabını kontrol etmek ister. İlgili kayıtlara bakar ve zamanın dolmuş olduğunu görür. Kızıp kitabı yere fırlatır, kaderini reddeder. Bu arada maymunun yaptıkları büyük tanrıların kulağına gider. Tanrılar bu yaramaz maymunun cennette gözetim altında tutulmasına karar verirler. Böylece düzen bozulmayacaktır. Maymuna cennet atlarının seyisliği görevini önerirler. Maymun cennet bürokrasisinde çok önemli olduğunu sandığı bu görevi zevkle kabul eder. Ama sonra bu iş için hiçbir şey ödenmediğini öğrenir ve göksel hiyerarşide en altlarda olan bu görev yüzünden mesele çıkarır. Bunun üzerine tanrılar ona, Büyük Saga Cennet'in eşiti gibi kulağa hoş gelen, aslında hiçbir anlamı olmayan bir unvan vererek cennette kalmayı ikna ederler. Önder eğlenerek, kariyer meraklısı bir maymun dedi. Öyle, bir süre cennette keyif çatar. Artık cennetteki görevi ölümsüz şeftali bahçesine bekçilik yapmaktır. Bu şeftaliler 6.000 yılda bir düzenlenen bir şölende, cennet halkı tarafından yenilerek ölümsüzlüklerini tazelemekte kullanılmaktadır. Maymun şeftalilerin tadını merak eder ve bir tane yer. O kadar güzeldir ki kendini tutamaz ve bahçenin yarısını yer bitirir. Bir ağacın dalında uyuyakalır. Şölen için şeftalileri toplamaya gelen muhafızlar onu bu şekilde bulurlar. Maymun ise böyle bir şölenin varlığından haberdar olunca kendisinin davet edilmemiş olduğunu anlar ve iyice deliye döner. İntikam almak amacıyla şölen için hazırlanan şarabı da içer. Osman Bey bir süre durakladıktan sonra tatlı bir meltemin taşıdığı otların kokusunu ciğerlerine çekerek devam etti. Tanrılar bu yaramaz maymunla baş edemeyeceklerini anlayınca sorunu çözme işi Buda'ya düşer. Buda onu dev avcunun içine koyar ve ona şöyle der. Eğer avcumun içinden kaçmayı başarırsan cennetin yönetimini sana vereceğim. Ama eğer başaramazsan dünyaya dönecek ve ölümsüzlüğü bulmak için çalışacaksın. Maymun tüm gücüyle sıçrar ve oldukça uzun bir uçuştan sonra yere konar. Kıllarından birini koparıp oradaki kayalardan birinin üzerine adını kazır. Kanıt olsun diye bir de işer oraya. Buda'nın yanına dönüp sözünü tutmasını ister. Buda maymunun söylediklerini dinledikten sonra gülmeye başlar. Elimin içinden hiç çıkamadın ki der ve parmaklarından birini gösterir. Maymunun adı yazılıdır. Hikaye bitiyor mu? Osman Bey başını salladı. Hayır, maymun bir süre bir dağın içinde cezalandırılıyor. Ancak sonra başka bir görev veriliyor ve macerası devam ediyor. Maymunun hikayelerinin birçok çeşidi binlerce yıldır anlatılıp çoğaltılıyor. Önder, Osman Bey'in neden bu hikayeyi anlattığını merak etti. Konu nereden buraya gelmişti? Önder, kendisi hakkında hemen her şeyi, geçmişini, geleceğini, bağladığı romanını, buraya ilişkin duygularını anlatmıştı. Osman Bey ise karşılığında bir hikayeyi. Belki o da kendinden söz etmemek için hikayeler anlatmayı tercih ediyordu. Ama yok, haksızlık ediyordu. Çinli karısını, gizli arşivini anlatmıştı. Arşivin gizli olduğunu nereden çıkarıyordu ki? Önder dalgın dalgın mırıldandı. İlginç, anlamlı. Birçok şeyi bir arada anlatıyor. Halk efsaneleri hiçbir zaman tek bir şey anlatmaz. Her zaman farklı farklı birçok şeyi bir arada anlatırlar. Asıl amacını hiçbir zaman anlayamazsınız. Dinleyenin kim olduğuna göre yeniden şekillenir. Birbirine zıt gibi görünen gerçekler bu masallarda hep beraberdir. Hem odur hem de başka bir şeydir. Maymun hem kaderine baş kaldıran insandır hem de açgözlülüğün simgesidir. Hem o hem ötekisi. Bu bizim mantığımıza ters gelen bir şey. Bizim için her şeyin tek bir anlamı vardır. Edebiyattan da o yüzden hoşlanmıyorum. Tüm o yapıtların arkasında yazarların niyetleri, tasarıları, planları var. Ve üstelik bu çok da kolay anlaşılıyor. Bir kitabı okuyup bitirdikten sonra yazarın o kitabı neden ve nasıl yazdığını görebiliyorum. Bu da canımı sıkıyor. İçinde değerli hiçbir şey bulamıyorum. Alınmayın. Yani yazdığınız kitap hakkında bir fikrim yok. Ve eminim çok da iyi yazacaksınız. Bu benim saplantım. İnsanlığın derin geçmişinden süzülüp gelen efsaneleri o yüzden seviyorum. Arkasında duran bir yazar olmadığı için belki. Önder aşağılarda diğer evlerin arasında duran evinin verandasına bakarak yazma çabalarını düşündü. Osman Bey'e hak vermiyordu, veremezdi. O zaman kendisinin hiçbir anlamı kalmazdı yapmaya çalıştıklarının. Benim de bildiğim bir maymun masalı var ama çok kısa, Çin maymunu gibi renkli bir macerası da yok. Osman Bey, Sinkoneri gibi gülümseyerek Önder'e baktı. Bu bakıştan cesaretle Önder devam etti. Benim hikayemin maymunu bir gün içi kuş dolu bir sepet çalar ve dama çıkar. Kazayla sepetin ağzı açılınca kuşlar kanatlanıp uçarlar. Bunun üzerine kuşlara heveslenen maymun önce sepetin içine girer ve oradan da uçabileceği inancıyla kendisini aşağı bırakır. Yere düşer ve boynu kırılır. Anlattığı kısa hikayenin etkisini Osman Bey'in yüzünde görmek için bir süre bekledi. İşte benim yazdığım dünyanın insanı için hayatta böyle bir şey olacak. Daha doğrusu hayat benim için böyle bir yanılsamalar zinciri. Babama göre bu böyle değildi tabii. Daha sonra iki adam konuşa konuşa kayalıklardan ayrıldılar. 10. ayrımın sonu, sayfa 111.